Herkese selamlar, ben Buse. Aklımda kalanlara hoş geldiniz. Geçenlerde ilişkilerin kaderini tahmin ettiğini iddia eden deneysel bir çalışma okudum. Araştırdıkları konu şu, soruyu okurken siz de bir yandan düşünün. Bundan 7 yıl sonra şimdiki partnerinizle ayrılmış ya da boşanmış mı olacaksınız, yoksa birlikteliğinize sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam mı ediyor olacaksınız? Aşk laboratuvarında yapılan araştırmalar sonrasında çiftlerin etkileşimini biraz gözlemledikten sonra bu sorunun cevabını %94 oranında doğru tahmin ediyorlar. Laboratuvarın kurucusu Gottman çiftinin bulgularından yola çıkıp ayrılığın habercisi olan, yani ilişkilerde yapmamamız gereken 4 ana davranıştan konuşacağız bugün. İyi dinlemeler. Ünlü psikolog John Gottman şöyle söylüyor. Binlerce evliliği mikroskop altına aldıktan sonra artık ilişkilerin bilimi bizim için sır değil. Bana gerçekten çok ilginç geldi ilişkilerin gidişatını bu kadar güvenilir şekilde tahmin edebiliyor olmaları ve ayrılık ya da boşanmayı öngören şeyler nelerdir? Bunların hepsi John Gottman'ın belki de hayatını adadığı sorular. O yüzden bu bölüm biraz da neleri yapmamız gerektiği şeklinde değil de daha çok neleri yapmamamız gerektiği hakkında bir bölüm olacak. O zaman lafı çok uzatmadan çok sevdiğim bir yazarın cümleleriyle başlıyorum. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk kitabından bir alıntı. İnsanların birbirini sevmesi için herhangi bir sebep olması gerekmez. Sevgi her şeydir, sevgi yeterlidir. Şimdi benim çocukluğum Türk filmlerini izlemekle geçti. İlişkilere başlarken hakikaten daha böyle cicim aylarında sevginin yeterli olacağını düşünüyoruz değil mi? Zaten düşünün hangi beraberliğiniz içinde sevgi olmadan başladı ama sonra zamanla ne hikmetse işler değişiveriyor. O yüzden sevgi tek başına yeterli mi? Bence değil. Peki sevgiden başka ne lazım ilişkilerde sizce? Belki bu sizin için dürüstlük olabilir, sadakat olabilir, saygı olabilir. Böyle klişe şeyler geliyor hepimizin aklına ama nelerin olmaması gerekir dediğimizde Gottman'lara dönüyorum. İlişki araştırmaları dendiğinde dünyanın en ünlü insanları arasında John ve Julie Gottman ders niteliğinde, rehber niteliğinde böyle evlerde başucuna koymalık öğütleri, çıkarımları var. Bir kısmını dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Ama benim için değerli olan kısmı şu, oturup da bizce şu şöyledir, bu böyledir diye anlattıkları bir rehber değil. 3000'den fazla çiftin çok uzun yıllar incelenmesi sonucu tamamen deneysel çalışmalar, baya baya matematiksel modellemelerle hesaplanmış ve birazdan bu kadar çift üzerinde kaç sene nasıl çalışma yaptılar, bu çalışmaları yaptıkları aşk laboratuvarı nasıl bir yer onları da anlatacağım size. İsterseniz bu sefer not alın, kağıdınızı kaleminize alın. Çünkü bulguları kendinize, ilişkinize tamamen farklı bir yerden bakmanızı sağlayabilir. Kendi ilişkinizdeki açmazları gösterebilir ya da eskiden yaptığınız bir hatanın farkına varabilirsiniz dinlerken. Bazen deriz ya nerede yanlış yaptık? Bakalım bir aydınlanma yaşayacak mıyız hep birlikte? Ama öncesinde Dr. John ve Dr. Julie Gottman kimdir? Onları kısaca tanıtmak istiyorum. Şimdi bu podcast'i dinledikten sonra bir açın bakın arkadaşlar internetteki fotoğraflarına. Özellikle John Gottman çok tatlı. Tam böyle hanımına aşık bir dede. Şu an 81 yaşında. Julie Gottman da 72 yaşında. İkisi de psikolog ve terapist. 35 yılı aşkın süredir devam eden bir evlilikleri var. Videolarını izlerken mutlu olduklarını gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ama onlar çaresini bulmuşlar belli ki. Hatta bu işin kitabını yazmışlar. John Gottman'ın 190 makalesi ve tam 40 tane kitabı var. Söylememe gerek yok sanırım ama hepsi de ilişki araştırmaları üzerine. Aslında öğrenimine psikolojiyle başlamıyor. Sayısal disiplinlerden, hatta fizikle aranız nasıldı bilmiyorum ama çoğu kişinin korkulu rüyası olan fizik ve matematik okuyarak başlamış. Hem de MIT'de. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ilişkilerin analizini yaparken kendi altyapısını ne kadar ustaca kullandığını birazdan hep beraber göreceğiz. Daha sonra rotasını değiştirip psikolojiye yöneliyor ve 16 yıl boyunca Washington Üniversitesi'nde psikoloji profesörlüğü yapmış. Şimdi gelelim bu aşk laboratuvarı nasıl kuruldu? Aslında John Gottman daha 50 sene önce kendi kendine çiftleri sistematik olarak gözlemlemeye başlıyor. Ama her yerde altını çize çize bahsettiği arkadaşı var Robert Levinson. Onunla beraber 86 yılında Washington Üniversitesi'nde bir apartman laboratuvarı kuruyorlar ve medya bunu o zamanlar aşk laboratuvarı olarak lanse ediyor. Sonra da adı böyle kalıyor. Çünkü laboratuvarda şu soruları araştırıyorlar. Bir ilişkinin sürmesini sağlayan şey nedir ve çiftlerden hangilerinin evlenip hangilerinin boşanacağı ve kimin evliliğini sürdürmeye devam edeceğini acaba tahmin edebilir miyiz? Bu laboratuvar Washington Üniversitesi'nin kampüsü içinde, böyle B&B tarzı evler içinde, yani bed and breakfast dediğimiz konsept. O da kahvaltı tarzında evler oluyor ya, bir aile ailenin gelip tek başına kalabileceği o şekilde. Burada deneye katılan çiftlerin yüz ifadeleri, kalp atış hızları, kan basınçları, idrar tahliline kadar analiz ediliyorlar. O analizlere de geleceğim ama ilk önemli bulguları şu. 1'e 5 sihirli oran. Bunu daha önce anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? 9. bölümdeydi. Mutlu çiftlere bakıp şunu görmüşler aslında. İlişkinizde hatta yaşadığınız bir çatışma esnasında olumlu davranışlar olumsuzlara göre 5 kat baskınsa güvenli bir yerdesiniz. Çünkü olumlu duyguların tampon görevi gördüğünü fark etmişler. İşte ilişkinizde laf sokma, göz devirme de olabilir ama bunun yanında iltifatlar, şakalaşmalar, mizah bunlar 5 kat daha baskın olduğunda artık eşiniz, sevgiliniz kötü bir şey yapsa bile belki diyeceksiniz ki aman gününde değil. Yani tolere edeceksiniz ama olumsuz duygular hakimse bir kere o ilişkiye o zaman belki kötü niyetle söylemediği bir laf bile batabilir. İşte o aradaki sihirli oranı bulmuşlar. Sonrasında da mutlu ilişkiler için neler yapılmalı, hatta özellikle neler yapılmamalı, yani ölümcül hatalarımız nelerdir? Bunlara cevap üretiyorlar ama bir röportajlarında şunu duydum. Diyor ki Gottman, ilk 25 sene hiç kimseye yardım edemedik. Zaten eski ilişkileri de pek iyi gitmiyormuş bu arada. Uzun soluklu sürmüyormuş. Hatta John Gottman yaptığı konuşmalarda hep şunu söylüyor. Robert ve ben çok iyi arkadaştık ve fark ettik ki kadınlarla olan ilişkilerimiz asla iyi gitmiyor. Bir felaketten diğerine gidiyoruz, bir felaketten diğerine sürükleniyoruz. İşte böyle iki bilgisiz adam bir araya geldik ve bu laboratuvarı kurduk. İlk 25 sene bir yardımımız olmadı diyor. Çünkü ilk 25 sene hakkıyla araştırma yapıyorlar. Dediğim gibi 3000'den fazla çiftle çalışıyorlar. Hatta anket kısmını ya da terapi yaptıkları çiftleri işin içine katarsak sayı birden 40.000'e kadar çıkıyor. Ve çiftlerin bazılarını tam 20 sene boyunca takip ediyorlar. Düşünün, yani 20 sene boyunca bir araştırmanın içindesiniz. Bu arada Gottman gayet de iyi bir ilişki kuruyor sonradan. Dediğim gibi Julie Gottman'la evleniyor ve eşiyle beraber aşk laboratuvarını yeniden tasarlayıp çalışmalarını burada devam ediyorlar. Şimdi diyelim ki bu aşk laboratuvarına başvuru yaptınız. Sizi neler bekliyor? Bundan sonra da hayatımızda kullanacağımız bilgilere geçeceğim. Hani demiştim ya B&B tarzı evler var diye. Burada sürekli kayıt altında olacak şekilde partnerinizle 24 saat geçiriyorsunuz. Eve sabah 9'da giriyorsunuz ya. Ertesi sabah 9'da çıkıyorsunuz. Kendi evinizdeymişsiniz gibi günlük hayatınızı yaşarken, yemek yerken, televizyon izlerken, konuşurken ya da kitap okurken dairede bulunan kameralar sayesinde kaydınız alınıyor. Hani olurdu ya böyle biri bizi gözetliyor evlere. Aynı onun gibi 25-30 tane kamera var içeride. Tabii bir yandan düşünüyorum orada olsam ne kadar doğal olabilirdim diye. Tamamen doğal olmak için Truman Show filmindeki gibi çekmeleri lazım aslında kimsenin hiçbir şeyden haberi olmadan. Devam ediyorum. Ek olarak üzerinize EKG görüntülemeye yarayan cihazlar takılıyor. Böylece sizin stres düzeyinizi ölçebiliyorlar ve tuvalete her girdiğinizde stres hormonlarınızın analiz edilebilmesi için idrar örneği veriyorsunuz. Hatta ertesi sabah hormon ve bağışıklık sistemi kontrolü için de kan alınıyor sizden. Özetle Gottman ve ekibi tüm bu araçları kullanarak laboratuvara giren her bir kişinin beden dilini, yaşamsal faaliyetlerini, yüz ifadesini saniye saniye izleyip kodluyorlar. 20 ayrı duygu kategorisini belirleyen spesifik etki kodlama sistemi belirlemişler. Konuşma veya çatışma halinde diyaloğa göre, fiziksel tepkiye ya da yüz ifadesine göre veri girişi yapıyorlar. Nabzınız 95'in üzerine mi çıktı? Duygusal ihtiyacınız ne? Sesinizin tınısına kadar. Yani oradaki nefesiniz bile onlar için bir veri. Mükemmel bir sistem. Zaten kameraların arkasında yani laboratuvarda mühendis, nöropsikolog, farklı disiplinlerden gelen donanımlı bir araştırma ekibi var. Bilmiyorum böyle bir deneye katılmak ister miydiniz? Üzücü bir şey duymak istemez tabii insan ama zaten yolunda gitmeyen şeyler için sonradan çift terapisi veriyorlar. Yani bunları düzeltmek mümkün. Şimdi geri dönüyorum. Bunun dışında çiftlerle ayrıca bir görüşme yapılıyor. İlişkilerine dair sorular soruluyor. Birbiriniz hakkında ilk izleniminiz neydi? Nasıl tanıştınız? Hatta tanışma hikayelerini çok sıcak, çok sevgi dolu anlatan çiftlerin daha güçlü ilişkiye sahip olduğunu izlemişler. Neden birlikte olmaya karar verdiniz? Beraber en çok neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? Yıllar içinde ilişkinizi değiştiren şeyler nelerdi? Geçirdiğiniz zor zamanlar oldu mu? Mesela bir kayıp yaşadılar mı? Çünkü etrafta olan biten bir kayıp ve yas süreci de ilişkiyi ciddi anlamda etkileyebiliyor. Ya da ilişkinizde sizin için stres yaratan durumlar neler? Pek çok detay soruyorlar. Bir de belki en önemli kısımlardan biri. Gottman buraya gelen çiftlerden bir konuda tartışmalarını istiyor. Anlaşamadıkları bir konuyu seçip o an yeniden bu mevzuyu açıyorlar. O esnada da jestleri, mimikleri, seçtikleri kelimeler hepsi kaydediliyor. Hatta kıpırdandığınızda ya da bacağınızı salladığınızda bunu da ölçen sandalyelere oturtuyorlar. Yine parmaklara taktıkları sensörlerden avuç içleri terliyor mu? Bunlara kadar takip ediyorlar. Yani her şey düşünülmüş. Peki sonuç ne? Bütün bu kayıtlar, incelemelerden sonra kendi geliştirdikleri verdikleri modellemelere göre sizin verilerinizi işliyorlar ve kaydın en başında dediğim gibi artık hatta çok çok daha kısa sürelerde bile çiftlerin etkileşimini gözlemleyip bir ilişkinin sonucunu %94 oranında doğrulukla tahmin edebiliyorlar. Mutlu ve sağlıklı ilişki süren çiftleri ilişki ustaları diye adlandırmışlar. Maalesef ilişkilerini başarılı şekilde yürütemeyenleri de ilişki felaketleri diye adlandırmışlar. İkincisi biraz ofansif olmuş bence. Mesela ilk 130 evli çift üzerine yaptıkları tahminlerde 15 çiftin yaklaşık 7 yılda boşanacağını öngörmüşler. İlişki felaketleri kategorisine koymuşlar ve ilerleyen yıllarda hakikaten de bu 15 çiftin de aralarında yer aldığı toplamda 17 çift boşanmış. Bu çalışmayı aynı zamanda başka üniversiteler de tekrarlamış. Iowa Devlet Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi aynı şekilde hep tutarlı sonuçlar elde etmişler. Hatta Ohio Üniversitesi'nde şunu da bulmuşlar. Biraz enteresan geldi. Tartışma esnasında eğer çiftlerin salgıladıkları adrenalin hormonu yüksekse mutsuz bir ilişki içinde olma olasılıkları yüksek. Hatta çocukları varsa çocuktan alınan adrenalin hormonu bile yüksek çıkmış tartışmalı zorlayıcı bir ilişki içinde olanlarda. Peki neden bazı çiftler ilişki ustaları oluyor da diğerleri mutsuz ve başarısız? Mutlu ilişkiye sahip olanlar neyi farklı yapıyorlar? Şimdi biraz da günlük hayatımızda kullanabileceğimiz kısımları konuşalım. Kağıt kalemi alıp not alın dediğim kısım burasıydı. Çünkü Gottman çiftinin elde ettikleri bulgulara göre mutsuz ilişkiye sahip olan çiftlerin ilişkilerinde sıklıkla kullandığı ya da maruz kaldığı 4 yıkıcı davranışa geldik. İlişki ustaları da aksine bu sayacağım hareketlerden olabildiğince uzak duruyorlarmış. Bu arada Gottman'lar bu davranışlardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durun dedikleri bu 4 davranışı mahşerin 4 atlısı olarak adlandırmışlar. Çünkü mahşerin 4 atlısı Hristiyanlıkta kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan 4 atlı. Yani kıyametin habercisi olarak görülüyorlar. Dolayısıyla bu verilen isim de tesadüf değil. Gottman'lar da bu 4 davranışı ilişkilerin bitişinin habercisi olarak görüyorlar. Ama proaktif adımlar atılırsa birlikteliğin kurtarılabileceğini söylüyorlar. O yüzden dinlerken ilişkinizde eyvah bunlar benim ilişkimde var derseniz hemen enseyi karartmayın. Hatta dinlerken kendinize en çok da partnerinize yüklenmeyin bence. Durumu nasıl düzeltebiliriz diye çözümler de sunmuşlar. Onları da sırasıyla anlatacağım. Şimdi ilkiyle başlayalım. Birinci atlı eleştiri. Eleştiriyi bazen yerinde bazen yersiz. Günlük hayatımızda hem yapıyoruz hem sıkça duyuyoruz. Ama buradaki yapmayın dedikleri eleştiri daha çok şu. Eleştiriyi yaparken aranızda olan bir sorunu, hoşunuza gitmeyen bir şeyi partnerinizin karakterine bağlamak, onun kişiliğine bağlamak. İşte sen şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun çünkü şöylesin, çünkü böylesin. Mesela mutfak o an pis ya, temizlenmemiş, böyle gözünüze çarpıyor. Ama siz de partnerinizden beklemişsiniz belli ki. O ne yapıyor peki? İçeride uzanmış, telefonunda Reels'lara bakıyor. Tek tek böyle bütün Reels'lara bakıyor. Ve daha önemlisi mutfağa girip bulaşıkları yıkamak planları arasında yok belli ki. Siz de gidip diyorsunuz ki ya inanamıyorum ya, ne kadar tembelsin. Bir kere de kendiliğinden düşünüp şu bulaşıkları yıkamıyorsun ya. Zaten faturaları da ödemedin. Ne kadar sorumsuzsun. Bak bak bak, arkadan neler geliyor. Şimdi Gottman'lar diyor ki kadın erkek hiç fark etmez. İnsanlar bu tarz eleştiriler karşısında incinirler. Yapmayın. Burada aslında sizin hoşunuza gitmeyen durum ne? Mutfağın kirli olması. Dağınık olması. Bulaşıkların lavabo içinden size el sallıyor oluşu. Ama siz faturayı karşıdakinin kişiliğine kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki sen tembelsin, sorumsuzsun. Suçu hemen onun karakterine atıyorsunuz. Peki bu durum neye sebep oluyor? Biri size böyle bir şey dese ne dersiniz o an? Ya küser surat asarsın ya da yiğitliği elden bırakmayıp oradan saldırgan bir tavır geldi ya, savunmaya geçersin. Belki sen de onun kötü özellikleri hakkında karşılık verirsin ve olay büyür artık. Peki bunun yerine ne yapmalı? Çözüm aslında yıllardır hep duyduğumuz şey. Yeni bir şey söylemeyeceğim ne yazık ki. Sen dili yerine ben dili kullanmak. Karşıdakinin kusurları hakkında değil, kendi ne hissettiğin hakkında konuşmak. Ben böyle hissediyorum. Benim şuna ihtiyacım var demek. Neye ihtiyacınız olmadığını anlatmayın diyor Gottman çift. Neye ihtiyacınız var? Onu pozitif bir şekilde dillendirin. Karşı tarafı suçlayıcı bir dil herhangi bir problemi çözmez. Şöyle diyeceksiniz demişler. Ben bir şey hissediyorum. Stresli hissediyorum, üzgün hissediyorum, kızgın, endişeli, sinirli hissediyorum. Ne hakkında hissediyorum? Durumu objektif olarak tanımlıyoruz burada. Mutfak dağınık. Bunun için kızgın hissediyorum, üzgün hissediyorum. Neye ihtiyacım var? Biraz senin yardımına ihtiyacım var. Daha olumlu ifadeler. Bu şekilde ben dili kullandığınızda o kişinin savunmaya geçmesini, öfkeyle karşılık vermesini, kendini kıstırılmış hissetmesini, konuşmaktan kaçınmasını engelleyebilirsiniz. En azından size sözle saldırılmadığı sürece rahatsızlığını ve kızgınlığını dile getiren biriyle anlaşmak mümkündür. Yani özetliyorum, şöyle yaptın, böyle yaptın yerine şunları kullanıyoruz. İhtiyacım var, rica ediyorum, hissediyorum gibi. Gelelim ikinci atlıya. Eleştiri eleştiriye maruz kaldığımızda devreye girmesi en muhtemel olan şey nedir? Savunma. İşte ikinci adla da savunma. Ama kendini savunmak o an bir işe yaramadığı gibi tartışmayı daha da alevlendiriyor. Neden? Çünkü şimdi az önceki örnekteki gibi biri size gelip aman ne kadar tembelsin, faturaları da zaten ödemedin, 2 haftadır şu musluğu da tamir etmedin diyorsa ya konudan koparsın ve kendini şöyle savunursun. Faturaları ödedim ben bir kere diye başlayan bir cümle ki konumuz bu mu? Konudan saparsın. Ya da en iyi savunma nedir? Tabii ki karşı saldırı. Öyle mi? Sen her şeyi mükemmel mi yapıyorsun? En son ne zaman evi süpürdün dediğinde işler karışır. Eleştiriliyorum diye düşündüğünüz an olay burada sizin sorumluluğunuzdan çıkar. Karşı tarafın sorumsuzluğuna gider. Hemen bir defteri açıp bakarsınız. Bakalım onun sorumsuz olduğu şeyler nelerdi? Artık orada iş karşı tarafın açığını aramaya dönüşüyor. Gottman'lar da şunu söylüyor. Savunma derken kişi kendini haklı çıkarmaya çalışır. Karşıdakinin ihtiyaçlarını anlaması o noktada zaten çok mümkün değil. Böyle durumlarda yapılması gereken şey olarak da şunu önermişler. Çoğu kişi içgüdüsel olarak bunu yapmaktan kaçınacak belki ama en ufak bir parça dahi olsa o problemden biraz olsun sorumluluk almak. Sorun ben değilim, sorun sensin demek yerine sorunun sadece bir kısmı için bile olsa sorumluluk üstlensek aslında uzlaşının yolunu biraz açıyoruz değil mi? Çünkü diğer türlüsü sürekli savaşmak demek. Birliktelik denilen şey adı üstünde zaten husumet yaratmak değil, birlikte bir şeyleri başarabilmek. Birlikte mutlu olabildiğin sürece o ilişkiyi devam ettirirsin zaten. Mesela partnerlerden birisi diğerinin sürekli bir yerlere geç kalmasından şikayet ettiğinde o kişi sen çok mu dakiksin demek yerine ya aslında haklısın ben senden daha uzun sürede hazırlanıyorum dese bile bu problemden sorumluluk almak demek. Tabii biraz gururumuza mı dokunuyor diyelim, kusurlu yanlarımızı görmek mi istemiyoruz diyelim. O sorumluluğu almak zor oluyor çoğu kişi için. Ve üçüncü atlaya geliyorum, aşağılama. Bir diğer ifadeyle de küçümseme. Şimdi burada bir altını çizelim. Evet, bunlardan hiçbirini yapmayın diyorlar. Ama küçümseme içlerinde en kötüsü. Gottman küçümsemeye ilişki için sülfürik asittir demiş. Kendini karşındakinden daha üst bir konuma koyarak böyle üstten üstten yapılan hareketler. İşte karşındakiyle alay etmeye, göz devirme. Hatta bilmiyorum bana biraz ağır geldi ama isim takma gibi hareketler. Ya da karşıdakinin sürekli olarak konuşmasını düzeltme. Var mı bunu yapan ya da maruz kalan? Böyle tanımlamışlar. Peki neden küçümsemeyi 4 atlının en yıkıcı olanı olarak görüyorlar? Çünkü karşı tarafa şu mesaj veriliyor. Ben senden daha iyiyim. Sen benden daha aşağıdasın. Sana saygı duymuyorum. Bu hareketler bu tarz mesajlar veriyormuş ve bu kişi de değersiz hissediyormuş sonuç olarak. John Gottman Evlilikler Neden Başarılı Olur ya da Olmaz adlı kitabında şöyle bir şey söylüyor. Küçümseme ilişkinizi boğmaya başladığında en azından üzgün hissettiğinizde eşinizin olumlu niteliklerini tamamen unutmaya eğilimlisinizdir. Tanıdık geldi mi? Bunun nedenini daha önceki bölümlerde ben de anlatmıştım. Beynimizin neden olumsuz odaklandığını. Devam ediyor. Tek bir olumlu nitelik ya da davranış hatırlayamazsınız. Hayranlığın bu şekilde yok olması, küçümsemenin yasaklanması gerektiğinin önemli bir nedeni. Evet, başlangıçta herkes partnerine bir hayranlık duyarak o ilişkiye başlıyor, değil mi? Hatta başkalarının görmediği şeyi sen görüyorsun onda. Hikayesi de var ya işte Mecnun Leyla'ya aşkından dağları dermiş. Padişah da çok merak etmiş kim bu Mecnun'un uğruna dağları deldiği Leyla diye ve çağırtmış. Ama Leyla'yı gördüğünde beğenmemiş. Mecnun da demiş ya padişahım siz Leyla'yı bir de benim gözümden görün diye işte o hesap. Ve küçümseme aslında o kadar yıkıcı ki sadece ilişkilerin sona ermesine sebep olmuyor. Birbirlerini hor gören çiftlerin bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılıkları da daha yüksekmiş. Bir dinleyicinin kaç kez küçümsemeye, kaç kez aşağılamaya maruz kaldığıyla gelecek yıl kaç enfeksiyon geçireceği arasında anlamlı ilişki bulunmuş. Daha fazla aşağılama yaşayan insanlar zamanla daha fazla hastalanıyor yani. Zaten John Gottman şöyle bir şey diyordu bir konuşmasında. Aşk ilişkilerinin kalitesi yüksek olsaydı ve yaşadıkları evlilik insanları gerçekten mutlu etseydi 10-15 yıl daha uzun yaşarlardı. Bunu ben Doğan Cüceloğlu'nun Evlenmeden Önce adlı kitabında da okumuştum. Peki evet yapmamalıyız ama ilişkisinde bunu yaşayan çiftler bunu nasıl geri döndürebilir? Küçümsemenin panzehiri şuymuş. İlişkide takdir ve saygı kültürü oluşturmak. Beğenilen şeyleri ifade etmek. Hani hayranlık yok oluyor zamanla dedik ya onu yeniden canlandırmak. Ama tabii şimdi ilişki kriz içindeyse çiftlerin mevcut durum hakkında konuşarak birbirlerine övgü yağdırmasını bekleyemeyiz. Bunun için de Gottman en iyi yöntem çiftlere geçmişleri hakkında sorular sormak olduğunu keşfetmiş. Nasıl tanışmışlar? Birbirleri hakkındaki ilk izlenimleri neydi? Geçmişteki mutlu olaylar hakkında konuşmak çiftlerin yeniden bağlanmasına yardımcı oluyormuş. Bir de Gottman'lar diyor ki sevgilinize, eşinize güzel bir şey yaparken mi gördünüz? Takdir edin. Küçük şeyleri bile. Bugün saçın ne kadar güzel olmuş. Ya da en sevdiğim dondurmadan almışsın. Teşekkür ederim gibi. Geldik son atlıya. Son atlımız duvar örme. Duvar örme de şöyle bir şey. Bakın şimdi nasıl herkese tanıdık gelecek. Kişinin kendini iletişime kapaması. Biriyle konuşurken hani bir taraf dinlediğini belli eder ya, işte kafa sallar, hı hı der, evet der, göz kontağı kurar. Ama duvar ören biri sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi davranır. Cevap vermez, yüzünüze bakmaz, sesini asla çıkarmaz. Ama böyle olunca karşıdaki ne hissediyor? Duyulmuyormuş, önemsenmiyormuş gibi hissediyormuş. Yine burada Gottman'ların açıklamasını okuyorum. Bulduğumuz şey insanların nabzı dakikada 100'ün üzerine çıktığında veya eğer bir sporcuysanız bu sizin için 80 demektir. Bunun üzerine çıktığında iki stres hormonumuz, kortizol ve adrenalini salgılamaya başlarız. Ve bunun sonucunda insanlar kendi içinde kafalarındakileri tekrar ederler. Partnerlerini duymazlar, çok iyi dinleyemezler, yeni bir bilgi alamazlar o esnada. Yani durum fizyolojik aslında. Bu yüzden böyle durumlarda konuşma bitse iyi olur. Çünkü ilerleme kaydedemeyecekler belli ki ve konuşma zaten bir yere varmayacak. Bunun için de çözümleri tartışmaya en az 20 dakika ara vermek. Bu süre herkes için farklı olabilir. Sadece 24 saati geçirmemeyi tavsiye ediyorlar. Ama şuna dikkat etmek lazım diyorlar. Ne kadar zaman sonra tekrar bu konuyu konuşacaklarını bilsinler. İşte bu konuyu akşam yemekten sonra tekrar konuşuruz gibi bir zaman belirlesinler diyorlar. Bunun da sebebi karşıdakini terk edilmiş ve ne yapacağını bilmez bir halde bırakmamak, panik halde bırakmamak. Ve daha bitmedi. Anlaştılar. Bir süre mola verdiler ya. İşte o zaman kesinlikle ama kesinlikle kavga hakkında düşünmesinler diyorlar. İşte dönünce şunu da söyleyeceğim. Bana da zaten bunu demişti falan filan. Bunları düşünmek yok. Herkes o süre zarfında kafasını meşgul edecek. Artık bu sizin için kitap okumak mı? Dışarıda biraz dolaşmak mı? Bir arkadaşla buluşmak mı? Herkes bir kafasını rahatlatsın. Sonra sakinleşip belirledikleri vakitte tekrar konuşmaya devam etmek diye çözüm önerisinde bulunmuşlar. Gottman çifti bunların iletişimin bir yetenek olduğunu, bu yeteneklerin geliştirilebilir olduğunu söylüyor. Ki gerektiyse çift olarak dışarıdan profesyonel yardım almak da mümkün. Onlar da verdikleri çift terapilerinde doğru davranışları pozitif alışkanlıklara çevirmeye çalışıyorlar. Zaten ilişkiler de bir tür okul. İnsanlar ilişki içinde kesinlikle sürekli olarak evriliyorlar, değişiyorlar. Ben buna çok inanıyorum. Sezai Emre Güden'in bir lafı var. Sevgiyi değerli kılan uğruna ölünmesi değil, uğruna emek verilmesidir diye. Biraz bir şeyleri düzeltmek için gayret etmek gerekiyor. Bu arada John ve Julie Gottman'ın bayağı bir videosu, sunumları, röportajları var YouTube'da. Konu ilginizi çektiyse onları da izleyebilirsiniz. Bu 4 yasaklı davranış hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ekleyeceğiniz şeyler olur muydu? Instagram'dan aklımda kalanlar podcast diye aratıp bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.